لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bana göre çok anlamlı bir şekilde arkadaşlar bugünlere Fetih Suresi denk geldi. Hep söylerim, vallahi sayısını unuttum, tekrar ediyorum. William Chipik'in İslam'ın Vizyonu diye bir kitabı var. O meşhur Cibril hadisi üzerinden İslam'ın üç boyutlu itikat konularını, amel yani ibadetlerle ilgili konuları ve ahlak yani ihsanla ilgili konuları Cibril hadisini eksen alarak işliyor. Bir ders kitabı olarak yazılmış. Amerika'da seçmeli İslam dersi veriyormuş. Bir ders kitabı olarak yazılmış. Ne yazık ki yayın evi kusura bakarsa baksın çok berbat bir tercümesi var. Bana göre çok zorlanarak okudum yani tercümeyi. İngilizce ise olanlar aslından okusunlar. Kıymetli bir kitap. Yani bugünün insanına, bugünün gencine, çünkü üniversite öğrencileri için yazılmış, İslam'ı anlatan bir kitap. Vision of Islam. William Chipik. İsmini değiştirmemiş ama Müslüman olmuş. Bu Müslüman olan Batılılar hakkında da hep böyle bir rezerviniz olsun arkadaşlar. Onlar böyle illa sizin anladığınız anlamda Müslüman olmuş olmayabiliyorlar. Ben kendisini tanımıyorum. Yani birini tavsiye ettik diye bütün her şeyine kefiliz diye düşünmeyin yani. Şimdi bu kitapta Kur'an kıraatıyla ilgili bir tavsiyede bulunuyor. Aslında geleneksel bir uygulamayı farklı bir dille söylemiş. Geleneksel uygulama nedir? Hatırlayın aile büyükleriniz arkadaşlar. Kur'an'la onların meşguliyeti nedir? Bir hatmi bitirirler, ötekine başlarlar. Yani öyle Ramazan'dan Ramazan'a değil, her gün... bunu unutmayın arkadaşlar, yaşı 50'nin üstünde olanlar. Bak ötekilerin işi gücü vardır, çalışıyordur, çocuklarıyla uğraşıyordur, gençler vardır evinde, düğünü vardır, telaşesi vardır. Ama yaşı 50'nin üstünde olanlar yani istisnalar hariç arkadaşlar işleri azalmıştır. Bunlar eğer o evde her gün Kur'an açmıyorlarsa arkadaşlar hiç başkalarını eleştirmesinler. Milleti eleştirmesinler, İslam düşmanlarını eleştirmesinler. Hiç kimseyi eleştirmesinler arkadaşlar. Şimdi her gün açar. Nereyi okur her gün? Kaldığı yeri. Kaldığı yerden devam eder değil mi? Her gün nerede kalmışsa oradan devam eder. Peki şöyle bugün ayın 3'ü değil mi? Diyelim ki ben yılbaşında veya ne bileyim şimdi Ramazan olmuyor. Ramazan bitiyor, yarın bizim duamız bitiyor. Ayın 4'ünde, 5'inde ben yeni hatmime başlıyorum. Zaten her hatim duasında Elif Lam Mim okunur ya, o yeni hatme başlamaktır zaten. Yeni hatme başlıyorum 5 Nisan'da. Peki 15 Mayıs'a geldiğimde benim nereye geleceğim belli mi? Önceden değil. Çünkü her gün farklı miktarda okuyorum. Bir gün 2 sayfa, bir gün 10 sayfa, bir gün 5 sayfa. Yani her zaman, bir de her gün okuyamayabiliriz belki. Yani... Belli değil. Yani ben 15 Mayıs'ta Kur'an'ı kaldığım yeri açıp okuduğumda o gün okuduğum yer benim için nasıl diyelim tesadüf kelimesini sevmiyoruz ama planlanmamış bir yerdir değil mi? Önceden planlanmamış. Yani ben yılbaşında işte 15 Mayıs'a geldiğimde şu sayfayı okuyacağım demiyorum. Planlanmamış. Diyor ki William Chipik, Kur'an'ı diyor en etkili okuma biçimi her gün rastgele bir yer okumaktır. Rastgele böyle fal açar gibi değil işte onu söylüyor. Yani her gün önceden planlamadığınız bir yeri okumaktır. Ve tabii baştan sona elbette anlamanız şart buradaki hikmetin gerçekleşmesi için. O bakımdan ben tekrar söylüyorum. Her gün Kur'an'a bir vakit ayırın. O ayırdığınız vakti ikiye bölün. Arkadaşlar 10 dakika bugün ayırabilecekseniz 5 dakikasında aslını, 5 dakikasında da okuduğunuz yerin mealini okuyun lütfen. Evet, mukabeleyi devam ettirelim. İnşallah ya, bakarsınız olur, bilmiyorum. İnşallah, inşallah. Allah nasip etsin diye. Şimdi o... 15 Mayıs'a geldiğinizde arkadaşlar o gün yaşadığın bir şeyler olacak veya bir gün önce. Yani o günlerde bir olaylar yaşıyorsunuz hayatınızda. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta okuduğunuz yer o gün yaşadığınız olaya cevap verecek arkadaşlar. İşte aynen bunun gibi Bizim de böyle bir hani ülkemizin içinde bulunduğu durumda arkadaşlar Fetih Suresi'ne denk gelmemiz asla ve asla tesadüfi, rastgele değil. Bu Kur'an'ın bize verdiği bir mesajdır. Şimdi Fetih Suresi ne zaman nazil oldu? Birazdan söyleyecek. Fetih Suresi ne zaman nazil oldu arkadaşlar? Hudeybiye anlaşmasından sonra. Hudeybiye anlaşmasını eve gider gitmez, hatta böyle yani yolda kenara çekip bile o kadar acil bir şekilde okumanızı istiyorum İslam tarihinden. Bir siyer kitabı açın, Hudeybiye anlaşmasını okuyun ve arkasından Mekke'nin fethi. Hudeybiye anlaşması ve Mekke'nin fethi. Bunu okuyun. Muhammed Hamidullah Hoca enfes tahliller yapar. İslam Peygamberi kitabında, ama o kitap biraz böyle akademik bir metindir. Öyle herkese tavsiye edemem. Evinizdeki en yakın ulaşabileceğiniz, hatta böyle e-kitap olabilir yani online okuyabilirsiniz. Hudeybiye Anlaşması'nı bir okuyun. Hudeybiye Anlaşması arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in gördüğü bir rüya üzerine, peygamberlerin rüyaları da vahidir. Gördüğü bir rüya üzerine umre yapabileceğine kail olup, yani o rüyayı o şekilde yorumlayıp sahabesine de umreye gitme niyetini ilan edip yanlarına kurbanlıklarını alarak yolcu kılıcı denen bir kılıç varmış, hani yolda izde lazım olabilecek. Onun dışında hiçbir silah almadan başlarını ihramlarını giymişler. Kurbanlıklarını almışlar yanlarına, sadece ve sadece umre yapacaklar. Bu niyetle Mekke'ye gidiyorlar. Ve Mekke'nin dışında Hudeybiye kuyusu denen bir mevkide durduruluyorlar arkadaşlar. Mekkeliler tarafından. Bu bir savaş sebebi sayılıyor. Mekkeliler yani savaşabilirler. Hatta Peygamber Efendimiz'in Mekke'ye gönderdiği elçileri hapsediyorlar. Uzun hikaye, ben bunu size bırakıyorum, okuyacaksınız. Sonunda Peygamber Efendimiz bunlarla bir anlaşma imzaladı arkadaşlar. Fakat anlaşmada öyle maddeler var ki sahabe şok oluyor. Yani tam bir eziklik gibi. Nedir bu maddeler? Bir defa bu yıl umre yapmayacaksınız. Bu umreyi kabul etmiyoruz diyor. Biz de, bize sormadınız. Geri döneceksiniz, seneye geleceksiniz. 2-3 günden fazla kalmayacaksınız geldiğiniz zaman. İşte bir takım maddeler. Bunlardan bir başka madde arkadaşlar, Mekke'den birisi Müslüman olup size sığınırsa onu bize geri vereceksiniz. Ama sizden birisi şirke dönüp bize sığınırsa biz onu geri vermeyeceğiz. Kabul ediyor Peygamberimiz arkadaşlar. Her dediklerini kabul ediyor. Ve arkadaşlar bir maddeyi oraya koydurabilmek için, ama bunu da hiç kimseye söylemiyor. Hiç kimseye söylemiyor. Bir maddeyi oraya koydurabilmek için Peygamberimiz onların bu görünüşte kendilerini iyi hissedecekleri bu maddeleri hemen kabul ediyor. Yeter ki onun dediği maddede kabul edilsin. O da ne arkadaşlar? Diğer Arap kabileleri Mekke ya da Medine'den istediği tarafla anlaşma yapabilecek. Bunlardan birine saldırırsa karşı taraf, bu bir anlaşmanın bozulması ve savaş sebebi sayılacak. Anlaşıldı mı? Yani Mekkeliler var, Medineliler var. Diyelim ki bir Arap kabilesi Mekke ile anlaştı, bir başka Arap kabilesi Medine ile anlaştı. Mekkelilerin anlaştığı kabilelerden bir tanesi, Medine'nin anlaştığı kabilelerden bir tanesine saldırırsa anlaşma bozulmuş olacak ve savaş sebebi sayılacak. Bitiyor anlaşma, imzalanacak. Hazreti Ali yazıyor, işte Muhammedur Resulullah diye yazıyor ünvanını. Mekkeliler diyorlar ki kabul etmeyiz bu Resulullah ünvanını. Biz senin Resulullah olduğunu kabul etseydik zaten seninle mücadele etmezdik. Bu ünvanı kabul etmeyiz. Peygamberimiz diyor ki sil diyor Hazreti Ali'ye. Yani hiç böyle o görünüşteki şeylerle, onların hani onurlarıyla, kibirleriyle ilgili meselelerde hiç problem çıkarmıyor Peygamberimiz. Hazreti Ali diyor ki olmaz diyor, ben silmem diyor. Ben inanıyorum senin Allah'ın Resulü olduğunu diyor, onlar inanmıyorsa diyor. Peygamberimiz diyor ki o zaman göster neresiyse ben silerim diyor. Bu aslında peygamberimizin son güne kadar okuma yazma öğrenmediğini, bakın öğrenemediğinin değil, Peygamber Efendimiz'in okuma yazma bilmemesi arkadaşlar onun peygamberliğinin kanıtlarından biridir. Çünkü hiçbir şey okumadı. Hiçbir şey okumadı. Başka bir kitabı okumadı yani. Sen göster hangi kelimeyse ben silerim diyor. Hazreti Ali gösteriyor, peygamberimiz kendisi siliyor. Tam o sırada anlaşma imzalanıyor. Kureyş heyetinin başındaki reisin oğlu Müslüman olmuş. Babası onu hapsetmiş ve işkence ediyor. O da o hapisten o sırada kaçmış. Müslümanların Hudeybiye'ye geldiğini duyunca düşünün galeyanı arkadaşlar. Geliyor peygamberimize ya Resulallah beni kurtar, bana işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan diye sığınıyor. Peygamberimiz diyor ki biz bunlarla şu anda bir anlaşma imzaladık diyor. Seni alamam diyor ya. Nasıl yani diyor, işte herkes birbirine Müslüman. Biliyorsunuz Hazreti Ömer, yani öyle bir rivayet var. Sen Allah'ın Resulü değil misin yoksa diyor. Yani nasıl böyle bu şartları kabul edersin? Ve arkadaşlar bu şartları Peygamberimiz hiç kimseye bir açıklama da yapmıyor. Bakın sakin olun, ben bunu şu amaçla yaptım falan, böyle bir açıklama da yapmıyor. Bazen arkadaşlar inancınız test edilir. Bazen inancınız, yani bunda da mı hayır var? Evet, yani onu belki 5 yıl sonra göreceksin. Bakalım Allah'tan razı mısın, kaderinden razı mısın, takdirden razı mısın? Senin elinde olmayan konularla ilgili. Yoksa kadere havale etmeyin kendi beceriksizliklerinizi arkadaşlar. Kendi eksikliklerinizi. Bak depremle ilgili de söyledim ben bunu, hala duruyor. Arkadaşlar deprem evet kaderdir ama evlerin yıkılması kader değildir. Evlerin yıkılması bizim yüzümüzdendir arkadaşlar. 9 şiddetinde deprem oluyor adamlarda, evler yıkılmıyor. Anlatabilir mi? O yani kendi eksikliklerimizi kadere havale etmek acizane kanaatim Allah'a ihanettir ya. Kendi eksikliğimiz bu bizim. Niye sen kendi eksikliğini Cenab-ı Hakk'a havale ediyorsun? Yani kader yüzünden. Miktat Kadıoğlu Hoca vardı, Allah uzun ömürler versin. Bize il müftülüğünde konuşma yaptı. Dedi ki Gölcük işte depreminde dedi kaç kişi öldü dedi. Herkes bir şey söylüyor. Sayı söylüyor. 40 bin işte 20 bin falan. Hayır dedi, bir kişi öldü dedi depremde dedi. O da dedi fay hattının tam üzerindeki bir bekçi kulübesindeki bir bekçi dedi. Onun dışındakiler deprem yüzünden değil çürük evlerde oturdukları için öldüler dedi. Dayanıksız evlerde oturdukları için öldüler. Neyse. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri, ama takdiri her zaman bizim için hayırlıdır arkadaşlar. İşte inancımızın denendiği yerler vardır. Ve dönüşte yolda Fetih Suresi nazil oldu. Birazdan göreceğiz. İnna fetahna leke fethem mubina. Sana apaçık, tartışmasız, kesin bir zafer nasip oldu diyor. Ya ne zaferi, yani adamlara bir sürü taviz verdik geliyoruz yani. Umremizi bile yapamadık. Ama Cenab-ı Hak işte o tabii biliyor, görüyor arkadaşlar. Yeter ki yaşadığımız durumu kendi lehimize nasıl kullanacağımızı bilelim. Yaşadığımız durumu kendi lehimize nasıl kullanacağımızla ilgili. Yani benim aklım ermez arkadaşlar, bunda çok samimiyim. Estağfurullah demeniz gerekmiyor burada. Gerekince ben söylerim. Efendim çok samimiyim, benim aklım ermez büyük sosyolojik hadiselere, büyük böyle arkasında çok analiz gerektiren konulara. Yalnız ben işte Allah'ın kitabını birazcık bilirim, işte dini, İslam'ı da şöyle toplu bir bakış açım, yani yukarı bir bakış açım vardır yani elhamdülillah. Ona dayanarak şunu söylüyorum, bunu her yerde de söylüyorum. Herhangi bir yola giren kişinin arkadaşlar, şu nüzul sırasına göre artık ilk 5 sure mi olur, ilk 10 sure mi olur, ilk 20-30 sure mi olur? İlk nazil olan, mesela Peygamber Efendimiz'e ilk 3 yılda, ilk 5 yılda nazil olan ayetleri çok iyi tefekkür ederek, bunların kendisi için hangi anlama geldiğini tefekkür ederek okuması lazım. Ve o yolu o şekilde yürümesi lazım. Orada ne zaman kayarsa ayağa tekrar oraya dönüp bakması lazım. Mesela ben size şimdi bugün okuduk arkadaşlar. O surelerden birini bugün okuduk. Dördüncü mü, beşinci mi ne? Ne diyor bakın? Ya eyyuhel müddessir, kum feandir. Bu Peygamber Efendimizin hani dehşete kapılıp gelip yatağa yatıp beni örtün, beni örtün demesinden sonra. Kalk, öyle yatağa girmek yok. Yani adeta, yanlış anlaşılmasın sakın, ilmi anlamda söylemiyorum, teşhis anlamında söylemiyorum. Öyle depresyona girme lüksümüz bile yok arkadaşlar toplumsal hadiselerle ilgili. Kalk, kalk, feenvir, uyarına devam et. Uyarını yap. İnzar neydi arkadaşlar? İnzar bir kimseyi veya muhatabımızı başına gelebilecek şeyler hakkında şimdiden uyarmaktı. Yani dikkat kazı var tabelası var ya, o tabelayı dikkate almazsan oradan efendim geri geri çıkarsın. İnzar budur. Yani dikkat, buraya doğru gidiyorsun. Kalk bu inzara devam et. Ve Rabbeke fekebbir. Rabbini yücelt. Tekbir et. Yani her yani artık bunu Gazzelilerden de öğrenmediysek arkadaşlar, her durumda Allah'a güvenimiz tam olacak. Her durumda onun yüceliğinden hiçbir kuşkumuz olmayacak arkadaşlar. Ya işte niye Allah o zaman bana şunu veriyor, niye bana bunu veriyor, ya niye vermesin? Ben öyle diyordum yani. Eyyub'a olmuş, Musa'ya olmuş, Yakub'a olmuş, sana niye olmayacak ya? Sana niye olmayacak yani? Bütün ailesini kaybetmiş Eyyub Aleyhisselam. Gene Allah'a olan itikadını, güvenini, kulluk şevkini bozmamış, gölgelememiş. Ve Rabbeke fekebbir sadece Allahu Ekber de anlamında değil arkadaşlar. Hayatında benim kanaatim yani, anladığım, kanaatim söz konusu olamaz burada, benim anladığım, hayatında, zihninde, düşüncelerinde, kalbinde en üst yerde Allah olacak. Allah'ı yücelt. Yani onu en üste koy. Allah'ın yüceltilmesine, bizim Allah'ı yüceltmemize Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız var. Çünkü biz onun yüceliğinden böyle bir kuşku duyup da başka şeyleri, ha bir de neden kuşku duyuyoruz? Mesela diyelim sevdiğini alamıyor. Ya Allah bana nasip etmedi diyor. Yani ne olacak şimdi, yani senin sevdiğini alamaman Allah'ın yüceliğine halel mi getiriyor? Anlatabildim. Veya istediği bir iş olmuyor veya her neyse bir yatırımı boşa çıkıyor falan. Yani kendi işlerinin kendi istediği gibi olması Allah'ın yüceliğinden daha yüce onun kalbinde. Allah'ı yücelt. Sonra ve thiyabeke fetahhir. Eteğini temiz tut. Elbiseni temiz tut. Elbiseni temiz tut arkadaşlar. Yani Peygamberimiz üstü başı toz toprak mıydı? Hayır, bu bir deyim. Şaibeli yaşama demektir. Şaibeye karışma. Hiçbir şaibeye karışma. Tertemiz ol. Herhangi bir durum olduğunda sana söylenecek bir laf bulunamasın. Peygamber Efendimiz'e arkadaşlar kafayı üşüttü dediler, cinlere karıştı dediler ama yalan söyledi, çıkarcıydı, işte bizi şöyle soydu, böyle aldattı. Hiçbir şey söyleyemediler bakın bunlarla ilgili. Hiçbir şey. Tertemiz yaşam. Kazancın tertemiz, insanlarla ilgili. O kadar ki yani söyleye söyleye bunun da değeri düşüyor. O kadar ki arkadaşlar Peygamberimizin düşmanları bile değerli bir eşyalarını emanet edecekleri zaman ona emanet ediyorlardı. Hicret sırasında Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı Peygamberimiz ve Hazreti Ali'ye dedi ki ya Ali, yarın şu mallar, şunların yarın kalkınca bunları sahiplerine dağıt, sen de arkamdan yola çık dedi. Hazreti Ali orada ne oldu? Bugün de dublör, Peygamberimizin dublörü oldu arkadaşlar. Ya daha yatıyor diye katiller sabaha kadar beklediler. Peygamberimiz o sırada Mekke'den çıkmıştı. Yani kendi hayatını da nasıl tehlikeye attığını düşünün Hazreti Ali'nin. Tabii o hani Allah seni koruyacak merak etme diyor ama bize öyle deseler de gene de bir ayaklarımız zangırdar değil mi? Yani çünkü işte o Allah'ın koruyacağına, Allah'ın yüceliğine güvenme meselesi. Son devir sufilerinden birine soruyorlar. Şimdi ismi yanlış söylemeyeyim diye isim zikretmedim. ya Mehmet Zahit Kotku ya Sami Ramazanoğlu, onlardan biri. Soruyorlar, diyorlar ki ya bu tasavvufta kitaplarında böyle bir takım kerametler anlatılıyor. Bunlar mümkün mü yani? Bir insan denizin üstünde yürüyebilir mi mesela, suyun üstünde? Diyor ki Allah'ın izniyle yürürüm derse yürür ama bir an acaba derse batar diyor. Acaba yürüyebilir miyim derse batar diyor. İşte tertemiz yaşam. Öyle yok canım bunların malları önemli değil, bunları soysak da olur, bunları kandırsak da olur. Asla böyle bir şeye girme. Tertemiz yaşa. Ver rucze fehcur, her türlü yalanla iş çevirmekten, dalavereden uzak dur. Ve la temnun testekfir, işte başa kalkma, çok görme yaptığın iyilikleri. Ve li rabbike fasbir, Rabbin için sabret. Bunları okuyun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Alak suresi, Kalem suresi, işte Müzzemmil, Müddessir, Fatiha, bunlar hep ilk nazil olan sureler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu işi nasıl yapacağını, bu görevi nasıl ifa edeceğini anlatan surelerdir. Buralardan okurken de böyle kendinize özel notlar çıkarın. Ben onları da yapıyordum sureleri okudukça kendim için, ama hani herkese de uyarma. Herkes hemen hocam o defteri biz de fotokopisini çekelim falan diyor. Ya o benim notlarım yani. Senin hayatına ne kadar uyar bilmiyorum. Yani sen kendini düşüneceksin, bakacaksın. Bu sure, bu ayet bana ne söylüyor diye oradan kendin için bir prensip çıkaracaksın. Şimdi hiç olmazsa giriş kısmını okuyalım. Yani Allah katında arkadaşlar bazen yenilgi zaferdir. Bir zaferi hazırlar. Burada önemli olan liyakattir, layık olmaktır. Yenilgi, başımıza bir kötülük geldiğinde hep başkalarından, başımıza bir iyilik geldiğinde hep kendimizden bilmek çocukçadır. Bir çocuk düşüncesidir bu. Çocuklar böyle yapar. Arkadaşım öyle yaptı, işte öğretmen şöyle yaptı falan. Yani kendi hatalarını veya işte başarısızlıklarını hep başkalarında bilir. Ama kendi başarılarını hep kendinden ben yaptım der, ben başardım der. Bir şey, bir başarısızlıkla karşılaşmışsak, evet bazen arkadaşlar zamanın ruhu vardır. Zamanın ruhu değişebilir. Gerçekten de yapabileceğin hiçbir şey yoktur yani. Yani Osmanlı'nın son dönemi mesela dünyada bütün imparatorlukların bittiği döneme rastlamıştır. Bazen sizin yapacağınız bir şey yoktur. Ama gerçekten öyle mi? Yoksa sen de o bitişi hazırlayacak bir takım şeyler yaptın mı? Onlara bakmak gerekir. Dün de onları söyledim. Sure-i Fetih medenidir. Yani Medine döneminde nazil olmuştur. Ve surelerin Mekki ve Medeni olması arkadaşlar nazil olduğu coğrafyaya değil, nazil olduğu zamana bağlıdır. Hicretten sonra nazil olan sureler medenidir. İsterse Mekke'de nazil olsun, hicretten önce nazil olan sureler Mekki'dir. Fakat Medine'nin içinde nazil olmuş manasına değil, hicretten sonra nazil olmuş manasına medenidir. Çünkü hicretin 6. senesi seferde Hudeybiye dönüşünde Mekke civarında nazil olmuştur. Alusi'nin naklettiği veçh ile İbni Ebi Şeybe, Ahmet, Buhari tarihinde ve Ebu Davud ve Nese'yi daha bir cemaat İbni Mesud'dan şöyle tahric eylemişlerdir. Yani kaynaklarını vererek bir rivayeti aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hudeybiye'den dönmüştük. Kim söylüyor bunu? Abdullah bin Mesud. Yani hicretin 6. senesi ki aleyhissalatü vesselam ona Zilkade'nin hilalinde İsneyn günü çıkmıştı. Orada 10 küsur bir kavilde 20 gün durdu, sonra avdet buyurdu. Yürüdüğümüz sıradaydı ki ona vahiy geldi. Vahiy geldiği vakitte üzerine şiddet gelirdi. Derken açıldı, kendisinde maşallah sürur vardı. Yani öyle bir demek ki müjdeli bir şey inmiş ki efendim yüzü parlıyor peygamberimizin sevinçten. Ve o vakit bize İnna fetahna leke fethem mubina'nın nazil olduğunu haber verdi. Ahmet ve Buhari ve Tirmizi ve Nese'yi ve İbn-i Mace ve İbn-i Merdu'yi de Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'dan şöyle tahric etmişlerdir. Demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile seferdeydik. Ona bir şeyden 3 kere sual ettim. Cevap vermedi. Ben de deveni sürdüm. Sonra Nas'ın önüne geçtim. Yani sinirlenmiş Hazreti Ömer, işte burada söylemiyor kendisinin ne söylediğini de, demin söylediğim şeyi muhtemelen söylemiş, sormuş. Ve hakkımda Kur'an indirilmesinden korkmuştum. Yani ben şimdi böyle yaptım ama hakkımda bir ayet inerse. Çok durmamıştım, bir bağıran işittim, bana bağırıyordu, korktum. Zannediyordum ki hakkımda bir şey nazil oldu. Vardım, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu gece üzerime bir sure indirildi, bana dünya ve ma fihadan daha sevgili. Dünya ve içindeki her şeyden bana daha sevgili. İnna fetahna leke fethan mubina, liyavfere lekallahu ma teqaddeme min zembike ve ma teahhara. Bunları okuyacağız inşallah. Yine Ahmet ve Ebu Davud ve gayrilerinin Mücmi bin Cariyetel Ensari'den tahric eyledikleri bir hadisi sahihte aleyhissalatü vesselamın Hudeybiye'den hareketinden sonra nüzulünü ve bunun Kura'ul Gamim yanında olduğunu, bir yer ismi, ve aleyhissalatü vesselamın onu rahilesi üzerinde Nas'a karşı okuduğunu ifade eder. Yani bineğinin üzerinde Peygamber Efendimiz bu sureyi insanlara okumuş. İbn-i Sa'd'ın ondan rivayetinde de bunun Dacnan'da olduğuna delalet vardır. Ve bu hikayeden naklonulmuştur. Dacnan, kamusta mezkür olduğu üzere Mekke kurbünde bir dağdır. Yani yer konusunda ihtilaf var, öyle anlaşılıyor ama Mekke civarında. Bunlar gösteriyor ki nüzulü, yani bu surenin inişi Mekke ile Medine arasında olmuştur. Böyle olanlara da medeni denildiği meşhurdur. Zira medeni hicretten sonra nazil olandır ki gerek Medine'de olsun, gerek Mekke'de, gerek seferde Mekki de medeniye hicretten evvel nazil, Mekki ve medeniye, bir dakika. Gerek seferde Mekki ve medeniye hicretten evvel nazil olandır. Bazen baskı hataları olabiliyor arkadaşlar. Sonuç, hicretten önce nazil olanlar Mekki, hicretten sonra nazil olanlar Medeni. Ayetleri 29'dur, kelimeleri 560'tır, harfleri 2433'tür. Fasılası hep elif harfidir. Fasılası dediği her ayetin bitişi arkadaşlar. İki sure arasındaki münasebet de baştan ahire vücuh ile aşikardır. Yani Muhammed suresiyle bir önceki sure olan Muhammed suresinin baştan sona, Fetih suresi baştan sona birbiriyle alakadar. Biri mukaddem, biri tali demektir. Yani önce savaştan bahseden sure geliyor, sonra fetih ve zaferden bahseden sure geliyor. Zira nusret ve zafer manasına fetih, şimdi buraya dikkat kesin arkadaşlar. Bugün aklınızda bu kalsa fazla bile. Nusret ve zafer manasına fetih, ıslah-ı bal ve kıtale mütereddittir. Yani sizin zaferiniz, fetihiniz neye bağlı? Durumunuzu düzeltmenize ve savaşa, mücadeleye devam etmenize bağlı. Fetih buna bağlı. Fetih, ıslah-ı bal ve kıtale bağlı. O nerede anlattı? Ve aslaha balehum geçti. Geçen günlerde okuduk daha. O da Muhammed suresinde anlatıldı. Hatta şimdi size arkadaşlar bu surenin son ayetini, Muhammed suresinin son ayetini bir okuyayım. Sonra Fetih suresinin ilk ayetiyle onu bağlayın. Diyor ki bakın, ha entüm ha ulai, siz şu kimselersiniz ki, şöyle insanlarsınız ki, tüd'avne litunfiku fi sebilillah, Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Feminkum men yebhar, içinizden bazıları cimrilik yapar. Allah yolu. Şunu da unutmayın arkadaşlar, özellikle Bakara suresine bakarsınız, Tevbe suresinde cihadın yoğun anlatıldığı surelerde cihatla infak hep iç içe anlatılır. Çünkü arkadaşlar bir sermayesi olmayan savaş olamaz. bir desteği, bir mali güce dayanmayan bir savaş sürdürülemez, başarılı olamaz. İnfakla cihat hep bir arada zikredilir. İçimizden bazıları cimrilik yapıyor. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ Kim cimrilik yaparsa kendi nefsinin aleyhine cimrilik yapmış olur. Yani Allah'ın senin vermene ihtiyacı yok. O diyorum ya ben size, bize bir infak çağrısının yapılması bizim için bir fırsat arkadaşlar. Şimdi az önce Ratibe Hanım'a gösterdim. Yani açıyorsun telefonu, bir dakika sürmüyor ya. Nereye göndermek istiyorsun? Zekat mı, sadaka mı, fitre mi, yetimlere mi, açlara mı? Ne yapmak istiyorsun? Yani bu imkanlar var ya. Bu imkanlar var. Efendim?
Fani.
Evet. Onun için kim cimrilik yaparsa kendisi için yapmış olur. وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى Allah zengindir. Siz ona muhtaçsınız. Siz ona muhtaçsınız. وَاِنْ تَتَوَلَّ Eğer yüz çevirirseniz, muhatap sigasıyla söylüyor. Yani Müslümanlara söylüyor. Yüz çevirirseniz neyden? Bu ayette iki şey bahsedildi arkadaşlar. İnfak ve cihat. Bunlardan yüz çevirirseniz yestebdil avmen gayrak. Allah sizin yerinize başka bir topluluğu getirir. Buyurun. Dün inmiş gibi. Yani Allah sizin yerinize başka bir topluluğu getirir. Fümme la yekunu emfalekum. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Onun tefsirine bakarsınız. İşte bunun arkasından arkadaşlar Fetih Suresi geliyor. Muhammed Suresinde istiğfar ile emredilmiştik. Tevbe istiğfar ile. Burada mağfiretin ruku haber veriyor. Yani bağışlandığı, Müslümanların bağışlandığı müjdesi var. Ona istibdar nazarıyla hitam verilmiş. Yani Muhammed suresine istibdar ne? Değiştirmek. Yani Allah sizi giderir, yerinize başkasını getirir. Burada ise fütuhat tepşiriyle iktida olunmuş. Yani bir müjdeyle başlıyor. İbn-i Sa'd'ın rivayet ettiği Mücmi bin Cariye hadisinde varit olmuştur ki Cebrail aleyhisselam bu sureyle nazil olduğu zaman tehniye ederiz seni ya Resulallah demiş. Yani sureyi getirdiğinde tebrik ediyorum ya Resulallah, sana böyle bir sure indi diyor. Cibril tehniye edince, yani Peygamberimiz bunu haber verince Müslümanlar da tehniye etmişlerdir. Birbirlerini kutlamışlardır, tebrik etmişlerdir. Bu sure bize nazil oldu diye. Arkadaşlar var ya, şu kitap başka bir ümmetin elinde olsaydı, daha böyle ciddi, daha böyle birbirine selam vermeye bile üşenenlerin değil de hani böyle köklerine sarılanların, ellerindeki uyduruk dine bile sarılanların elinde olsa arkadaşlar. Yani şey öyle demişti Yavuz Bahadıroğlu Hoca galiba bir konuşmasında. Dedi ki Allah Teala bize okumayın diyor. Biz o yüzden okumuyoruz. Yoksa oku deseydi hiç okumaz mıydık yani? Rabbimiz oku deseydi biz hiç okumaz mıydık demişti. Evet. Bu surede İslam'ın bütün edyana galebesi vaat olunmuştur. Bütün dinlere galip geleceği İslam dininin bu surede vaat edilmiştir. Arkadaşlar böyle bir başlangıç yapmış olalım Ramazan'ın son günlerinde. Yarın da birinci ayeti okuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Kalbimiz böyle kalbimiz arkadaşlar bütün Müslümanları içine alsın. Ben Müslümanım diyen herkese inşallah. Böyle bizimle karşılaşana, bizimle yolda karşılaşana, camide karşılaşana ferahlık vesilesi olalım. Yüzümüze bakan, bize bakan Allah'ı hatırlasın. Hiç olmazsa Allah'ın selamını verelim birbirimize yani. Allah'a emanet olun.
Ağzınıza sağlık hocam.